sefer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçların insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden yeni bir haftada herkese merhaba. Bugün 13 Haziran 2022 günlerden pazartesi, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü, hafta sonu gündemi özellikle Ukrayna harekatı ve bunun küresel yankıları ile ilgili bolca notum olacak, size aktaracağım. Hem sahadaki gelişmelere dair notlar hem de Batı dünyasının Rusya Federasyonu'na uyguladığı yaptırımların sonucu olarak küresel duruma dair notlar. Ukrayna içi ve Ukrayna'nın Amerika ile ilişkileri biraz karışıyor gibi bir manzara var ortada. Joe Biden'dan Zelenski yönetimine biz demiştik uyarısı, oradan da ABD Biden yönetimine yanıt geldi. Bu işler nasıl bu hale geldi? Kim rol oynadı? Neden buraya geldi? Ben anlatmaya çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum bu savaşın başlamasının sebeplerini. Hakikaten çok acayip bir resim oluştu Ukrayna'nın cephede kayıplar elde etmesiyle. İçeride liderlik içerisinde bölünmeler ve hatta NATO Genel Sekreterinin de aktaracağım birazdan açıklamaları var. Zelenski'ye müzakere tavsiyesinin öne çıkması gibi acayip bir durum var Ukrayna sahasında. Kissinger Davos'taki ekonomi forumunda çok çarpıcı açıklamalar yapmıştı, ben aktarmıştım size. Sunday Times gazetesine detaylı bir röportaj vermiş yine. Burada da hem Rusya hem Çin'le ilgili uyarılarda bulunuyor. Asya'yı da ısıtıyor Amerika Birleşik Devletleri diye aktarıyoruz, konuşuyoruz. İlk defa Shangri-La Forumu Cuma günü aktarmıştım. İki ülke savunma bakanları bir araya gelecek demiştim. Geldiler ve bir ağız dalaşına dönüştü. Çin'den Tayvan konusunda Amerika'nın yanlışa imza atması durumunda savaşmaktan çekinmeyecekleri uyarısı geldi. Ukrayna'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları Asya'da da bir savaşı tetikleyecek mi sorusu çıkıyor. İkili görüşmeler var. Japonya, ABD, Avustralya ile Asya'dan da notlarım olacak sizlere. Avrupa Birliği ve Ukrayna bildiğiniz gibi devam ediyor. Oradan da notlarım olacak ama tabii ekonomik sıkışmışlık. Hem Amerika'da enflasyon, benzin fiyatları, hem Avrupa'daki durum parlak gözükmüyor. Bu koşullarda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bir Balkanları Avrupa Birliği içine entegre etme, Sırbistan'a Kosova'yı tanıma koşulu koyma, Rusya'ya yaptırım koşulu koyma gibi hareketleri oldu. Onları aktaracağım size. NATO içerisinde İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri ve Türkiye'nin ısrarla veto edeceğini söylemesi, üyeliği erteleyecekmiş gibi bir manzara esiyor. Stoltenberg'in açıklamaları var. Yine bunları da aktaracağım. Türkiye'nin taleplerini İsveç ve Finlandiya karşılamıyor gibi de bir görüntü var. Ve tabii Türkiye açısından işin bir Yunanistan bir de Suriye ayağında yeni hamleler gelecek. Merkez bunu tartışıyor. Özellikle Türk-Yunan ilişkileri çok ısındı. Adeta savaş tamtamları çalınıyor. İki tarafta da inanılmaz yetkililer, parlamenterler, hatta akademisyenler Türkiye tarafında da Yunanistan tarafında da biz Boğaz Köprüsü'nü vururuz, yok ederiz, biz adaları işgal ederiz. Böyle acayip bir Türk-Yunan didişmesi oldu. 3 ay önce 13 Mart'ta Miçotakis İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Neden, nereden, nereye, nasıl gelindi? Neden şimdi birdenbire Türk-Yunan Savaşı'ndan bahsediliyor? Bugün buna odaklanmak istiyorum. Profesör Barış Doster konuğum olacak. Programın ikinci yarısında değerlendirmelerini alacağız. İki taraftaki bu zaten Ukrayna çatışması dünyada epey gerilim yaratmışken Türkiye'nin de odağında olduğu bir başka savaş mı? Bir de tabii Suriye harekatı var. Bu konuda iddialar var. Suriye tarafı Membiç, Tel Rifat hattında ve hatta Ayn İsa'ya kadar cepheyi tahkim ediyor gibi gözüküyor. Bu da ayrı bir problem. Tabii Orta Doğu'dan notlar da var. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Ve ardından da Profesör Barış Dostlar'la konuşacağız. Hemen vakit kaybetmeden frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Sputnik'in web sitesi üzerinden radyoyu, radyo bölümünü tıklayarak Türkiye'nin her yerinden aplikasyonuyla da web sitesine girerek de bilgisayarınızdan bizi dinleyebilirsiniz. Telegram kanalının tweet attım. Hemen linke tıklarsanız Radyo Sputnik'ten bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Donbas cephesinde Ukrayna ordusunun durumu çok parlak gözükmüyor. Rusya ordusunun özellikle Severodonetsk ile Lisiçansk'ı birbirine bağlayan köprünün yıkılmasıyla birlikte oradaki Ukrayna güçlerinin sıkıştığı haberleri var. Sanayi tesislerinde ilk sivil kafile Azot tesisi, sanayi tesisi vardı. Orada yer altındaki sığınaklarda bir takım sivillerin tutulduğu söyleniyordu. Onlardan çıkanlar olmuş. İyi bir, hayırlı bir haber diyelim. Çatışmaların ortasında kalanlar. Ve tabii ki Rusya destekli Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin ilerleyişlerinin devam ettiği Severodonetsk'i tamamen kuşatmış vaziyetteler. Ve buradan sonra bir de Slavyansk Savaşı başlayacak gibi gözüküyor. Rusya Federasyonu yüksek hassas güdümlü kalibir füzeleriyle özellikle NATO'nun gönderdiği silahları, depoları, mühimmat depolarını yok ettiğini söylüyor. Cephede bu arada tabii Ukrayna ordusu da böyle hassas olmayan güdümlü sistemlerle Donetsk'i vuruyor ve sivil kayıplara da yol açıyor çokça. 20 grad en az, daha da fazla başka yerlere de fırlatmışlar ve hatta bir de Fransız yapımı Caesars topçu sistemleriyle de Donetsk'in yerleşim birimlerini Ukrayna ordusu böyle hassas güdümlü sistemleri olmadığı için rastgele fırlatıyor. Kim öle kim kala genellikle de siviller hayatını yitiriyor ama bu Fransız Caesar topçu sistemleri bir de OGR F1 kasetli mühimmat, tam askeri tabirleri bilemiyorum, affımı istiyorum ama bunlar özellikle de imha edilmesi gereken mühimmat, antipersonel mayınları. Ve Fransa imha ettiğini duyurmuş. Demek ki imha etmediklerini Ukrayna'ya vermiş. Böyle bir sonuç çıkıyor. Rusya ve Ukrayna bu konudaki anlaşmanın imzacısı değiller. Bu arada kullanabiliyor tabii Ukrayna'da ama Fransa açısından sıkıntılı bir resim oluşuyor. Tabii ölenler var, siviller var. Kirovski, Gorlovka, Makayevka'da hayatını yitiren siviller var, gençler var aynı şekilde. Kadirov hafta sonuna doğru Ukraynalılara bir şiirle seslenmişti. Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenya lideri Ukraynalılara kendilerine gelmeleri ve faşizmle bağlarını koparmaları, milliyetçilerin parçası, milliyetçiliğin parçası olmamaları çağrısı yapmıştı. Kendine gel, Ukrayna banderacılığı silkele üstünden diye bir ifadeleri vardı. Dikkat çekici. Ukrayna tarafında biraz dağınıklık var. Başkomutan konumunda Genelkurmay Başkanı Zaluzni ile hatta Amerika'nın da aynı şeyi tavsiye ettiği söyleniyor. Birlikleri daha güvenli hatlara çekelim dedikleri ama Zelenski liderliğinde belki Britanya diyelim destekliyor. Daha fazla silahla daha çok yüklenelim dedikleri. Yerel savunma birliklerinin tekrardan bölgeye gönderilmesi yolunda bir kararname de çıkartmış vaziyette. Tabii 10 bin dolarınız varsa yırtıyormuşsunuz bu işten, Ukrayna'da da askere gitmekten. Enteresan bir bu koşullarda durum. Danışmanlardan, Zelenski danışmanlardan Arestovich bir uyarı yapmış. Eğer Putin kazanırsa diyor, zaten 1,5 milyon Rus ordusu var. Buna 500 bin Ukrayna ordusu da katılır. Böylece Belarus'la birlikte Avrupa'nın yenemeyeceği bir güç olur. Gerçekten şaka gibi Arestovich söylemleri. Bu yüzden Batı bize silah sağlamalı ki hani katılmasın bu 500 bin insan asker Rusya'ya diye bir acayip bir şey. Şimdi sonbahara kadar durursak eğer direnirsek eğer Rusya'da protestolar başlayıp yönetimi de devireceğiz diye de Ukrayna kanallarından yayınlar rapor ediliyor. Ama hal böyleyken Amerika'da artık hani bu savaş kaybediliyor kanısını uyandıracak haberler sızıyor Amerikan cephesinden, bunu belirteyim. Bir de temas grubu toplantısı olacak 15 Haziran'da. Ukrayna Savunma Bakanı konuşmuş, Alexei Reznikov. The Economist dergisine konuşmuş. Avrupa ne olduğunu anlayamıyor gibisinden. Avrupa'nın bir şey anlayamadığı konusunda ben de hemfikirim kendisiyle. Almanya hala zırhlı araç vermiyor diye yakınan bir Ukrayna'nın bel büyükelçisi var. Şu Scholz'u sürekli aşağılayan ve hakaret eden. Bir de Polonyalı Avrupa Parlamentosu üyesi Radoslav Sikorski, galiba Amerikalı gazeteci, yazar, Applebaum kocasıydı. Nükleer savaş başlığı verelim Ukrayna'ya, Rusya'ya sallasın da bütün insanlığı yok edecek bir nükleer savaş çıkartalım modunda açıklamalar yapmış. Böyle akıl dışı bir acayip bir ortam var. Britanya vatandaşları yakalanmıştı Donetsk cephesinde, Mariupol'de savaş suçuyla yargılanmışlardı. Aydın Eslin ve Sean Pinner, bir de Fas vatandaşı. İşte onlar idama çarptırılmışlardı, çağrılar yapılıyordu. Deniz Puşilin, Donetsk'in lideri, reddetmiş. Cezanın hafifletilmesi söz konusu değil demiş yani. Bunlar savaş esiri muamelesi de yapmamakta kararlı gözüküyor işlenen suçlar bakımından. Mariupol'ün limanı, tabii tahıl meselesi tartışılıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları oldu. Dörtlü zirve için Rusya'dan yanıt bekliyoruz dedi. Ama Ukrayna zaten tahıl yüklü gemilerin çıkışı için iki güzergah saptadıklarını açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı yapmış bu açıklamayı. O da aslında bilinen bir hat. Polonya ve Romanya'dan, ben size aktarmıştım hatta Köstence üzerinden, zaten Ukrayna tahılını taşıyorlar. Yani bu kadar yaygara yapıyorlar ama aslında kendileri tahılı taşıyorlar oradan. Demiş ki alternatif, kendisi kabul etmiş bu arada. Enteresan. Dostlarımız ve ortaklarımızın yardımıyla alternatif güzergahları kullanıyoruz demiş yani. Hani Ukrayna tahılı çıkmıyordu ya dışarıya. Dışişleri Bakan Yardımcısı, çıkartıyoruz demiş. Ben demiyorum yani. Bunu da iletmek gerekiyor. Rusya bu arada yarı iletken üretiminde kullanılan gazların ihracatına yönelik kısıtlamalar getiriyordu. Ben aktarmıştım size bu haberi. Global Times Çin'in bu yüzden küresel pazarda çip kıtlığı daha da vahim hale gelecek diye uyarılarda bulunmuş. Böyle bir durum var, sıkışmışlık var. Birazdan daha detaylarını aktaracağım. Rusya günü vardı hafta sonunda. Rusya açısından önemli bir gün, birlik günü. Bütün Rusya Federasyonu halkları açısından sadece Rus kimliği değil, tabii ki ortak bir kimlik ve kültür de teşkil ediyor. Kutlayanlar oldu. Küba, Venezuela kutlama mesajları verdi. Ünlü yönetmen Mihailov'a ödül vermiş Putin. Rusya günüyle ilgili çok renkli görüntüler bu arada Ukrayna'dan da geldi. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin kontrolü sağladığı bölgelerden. Dimitri Peskov'un açıklamaları var. Ekonomiyle ilgili, ekonomik savaş bumeranga döndü Batı için diyor. Hakikaten biraz öyle. İngiliz Daily Express gazetesi Batı'nın Rusya'nın gücünü, ekonomik gücünü de, dünya ticaretindeki rolünü de kaynaklarında hafife aldığı yolunda bir yorum yazısı, Jonathan Sachs diye imzalı bir yazıya yer vermiş. Bir küçük örnek belki vermek gerekirse, Hindistan'ın ikinci en büyük petrol tedarikçisi artık Rusya, anladığım kadarıyla Suudi Arabistan'ın yerini almış gibi gözüküyor. Askeri düzeyde de tabii hafifsenecek bir güç değil açıkçası, onu da belirtmek gerekiyor. İşte ben size aktarıyorum, Kinzaller, Sarmatlar, efendim yeni nesil silahlar da var bunların içerisinde. Batılılar da Ukrayna'ya verdikleri silah sistemlerin Rusya'nın eline geçmesinden kaygılanıyorlarmış. Defense News bunu haberleştirmiş, Amerika'nın savunma konusundaki önde gelen sitelerinden bir tanesi. Şimdi bu koşullar altında Stoltenberg İsveç-Finlandiya meselesine el atmak için hafta sonu o bölgeye gitti. Finlandiya Cumhurbaşkanı ile birlikte bir foruma, toplantıya katıldılar ve bir takım ilginç açıklamalar yaptı. NATO'nun amacı da barışı korumak ve çatışma çıkartmak değil, çatışma önlemek diye koymuş. Enteresan, niye Ukrayna'da yapmadılar acaba bunu? Minsk anlaşmalarını uygulasalardı, Rusya'nın güvenlik garantileri, Avrupa'nın güvenliğinin bölünmezliğine dayanan şeylerini kabul etselerdi, önerilerini, böyle bir sıkıntı olmazdı, işlerine gelmedi. Ama tabii Ukrayna'da barışın mümkün olduğunu söylemiş Stoltenberg. Ancak soru bunun için ne kadar bedel ödenecek, ne kadar toprak ve egemenlikten vazgeçilecek? Bayağı bildiğiniz Ukrayna'ya bu politikaları, tabii Ukrayna'daki şuursuz siyasetçiler eşliğinde bu politikaları toprak kaybına yol açtı. Bunu da Stoltenberg söylüyor, ben söylemiyorum yine. Biz söylemiştik, bu uyarıları yapmıştık. Üstelik de bumerang gibi ekonomik savaş geri dönüp Batı'yı da vurunca daha da vahim sonuçlar ortaya çıktı. Amerika örneğin benzin fiyatlarında galon başına, ki yaklaşık 3.8 litre anlamına geliyor, 5 dolar. Tüm zamanların rekorunu kırmışlar efendim. %60'ın üzerinde bir artış var geçen yıla göre. Kaliforniya'da falan daha pahalı. Enflasyon Amerika'da 40 yılın zirvesinde. Gıda endeksi, barınma endeksi hepsi artmış vaziyette. Tüketici güveni en düşük seviyeye varmış durumda. Bütçe açığı 66 milyar dolar Amerika'da. Bu koşullarda Biden çıktı. Dedi ki Putin vergisi ödüyorsunuz. Yani bunların hiçbirinin Amerika'nın kendi uyguladığı politikalarla bir ilgisi yok. Öyle. Amerika hiçbir şey yapmıyor zaten. Hep Putin yapıyor gibi bir sonuç çıkıyor. Yazılı açıklama yaptı Biden. Ondan sonra bir de bir konuşması da var bu konuda. Demokratik Ulusal Komite'de hafta sonunda ve işte bütün bunlar Ukrayna operasyonu nedeniyle oldu diyor. Rusya'yı suçluyor. Bir süre bu enflasyonla yaşayacağız diyor. Zaten aslında biliyorduk, bu arada da enteresan bir söylemi de şu. Yani zaten yardım etmeye karar verdiğimiz zaman Ukrayna'ya biz bunların sonuçları olacağını biliyorduk diyor. Ya aslında gayet de bilinçli, farkında da değil nedenleriyle ilgili. Enteresan bir biçimde böyle bir tavır. Bir de Zelenski ile ilgili çıkışları hafta sonunda Los Angeles'ta Demokratik Parti bağışçılarıyla buluşmasında, aslında biz 24 Şubat öncesinde Ukrayna'yı uyarmıştık. Hani Rusya saldıracak diye uyarmışlar. Bakınız yani resim anca böyle manipüle edilebilir. Ondan sonra ama Zelenski bunu duymak istemedi demiş. Çok enteresan hakikaten. Zelenski'nin sözcüsü yanıt vermiş kendisine. Demiş ki açıklığa kavuşturması lazım, neyi duymak istememişiz diye. Kendileri 24 Şubat'tan önce saldırıya, Donbas'a niye saldırı başlattılar? Agit'in kaydettiği 2000 ateşkes ihlali var. Ukrayna tarafı neden o zaman böyle bir şey yaptı? Hakikaten çok acayip. Şimdi Kissinger'ın Sunday Times söylesinde de Dünya Ekonomi Forumu'ndaki toprak tavizi vererek uzlaşma sağlanması 2 ay içerisinde uyarıları vardı ve Batı'da şok etkisi yaratmıştı. Sunday Times'a konuşmuş, bir kitabı yayınlanacak, liderlik diye. Ve burada biraz Amerika'yı eleştiriyor. Kendi içerisinde işte ilerici sol diye kendini adlandıran demokratların ve cumhuriyetçilerin gırtlak gırtlağa gelmesi, işte dış düşman, dış şokla bu işler bazen çözülebilir filan demesi. Ama sonuç itibariyle bütün bu işler Amerika'nın başına bela açacak Orta Doğu ve Asya bağlamında. Tamam, çok güzel, İsveç, Finlandiya, NATO üyeliği çıkacak, burada birlik içerisinde davrandılar, Putin de yanlış işler yaptı falan diyor ama çok zor bir döneme giriyoruz. Artık soru bu savaşın nasıl sona erdirileceği. Hem Ukrayna hem de Rusya için bir yer bulunmalı. Eğer ki Rusya'nın Çin'in Avrupa'daki ileri karakolu olmasını istemiyorsak, bakınız bunlar kendi tahayyülleri tabii. Rusya niye Çin'in ileri karakolu olsun? Yani bunlar Batı'nın atfettikleri ama bu şekilde görüyorlar, onların bakış açısı da bu. Tehlikeli, özellikle Çin'le kapışma olursa bu işin sonunun feci olabileceğini söylemiş aynı zamanda. Rakip teknolojiler gelişiyor, işte nükleer bir çatışma olursa iki süper güç arasında çok zor bir döneme giriyoruz diye de vurgu yapmış. Hakikaten bu arada Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü artık Soğuk Savaş'ın zirvesinden bu yana çok ciddi nükleer silah kullanımı riski olduğuna işaret ediyor son raporunda. Kaygı verici ama yani şimdi durum böyleyken savaşı kışkırtıcı politikalardan da devam etmiyorlar hegemonyayı sürdürmek için. Tayvan meselesi Çin'le kapışmanın odağına oturdu Amerika açısından. Global Times gazetesi bir başyazı kaleme almış bu konuda ve ABD Orta Doğu ve Avrupa'yı karıştırdı, şimdi sıra Asya Pasifik'e geldi diyorlar. Onlar da böyle algılıyor olup bitenleri. Singapur'da ben size Cuma günü aktarmıştım. Ülkelerin savunma bakanlarının da ilk kez Lloyd Austin'le Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe'nin buluştuğu aynı zamanda bir forum, Shangri-La forumu. Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü düzenliyor bunu. Adeta bir çeşit kavga azdalaşı çıkmış vaziyette ve Çin açıkça ilk yüz yüze görüşmeye rağmen eğer Tayvan konusunda bu tutumunuza devam ederseniz, yani yüz milyonlarca dolarlık silah satıp bir de savunacağız biz onları derseniz, o zaman savaş başlatmaktan çekinmeyiz vurgusu yapmış. Böyle Tayvan'da bizim olacak, kapitalist neoliberal dünyanın parçası kalacak. Hani Tayvan'da Çin, bu arada Çinli, onlar da Çinli. Austin'in Shangri-La forumundaki konuşması Çin'e suçlayıcı nitelikte. Çin Savunma Bakanı ona yanıt vermiş aynı şekilde. Savaş başlatmaktan çekinmeyiz demiş. 21. yüzyılı zaten yerel savaşlarla geçirdik. Terörizm ve bölgesel istikrarsızlık yayıldı. Ağır bedeller oldu. Aman ha, burada da fazla ileri gitmeyin. Tayvan Çin'in parçasıdır. Yabancı müdahalesini kabul etmeyiz. Barışçı yeniden birleşme hedefimiz devam ediyor vurgusu yapmış. Böyle bir çerçeve çıkmış. Japonya ve Çin bakanları da 3 yıl sonra ilk defa görüşmüşler. Orada da tabii Güney Çin, Doğu Çin Denizi falan ortalık karışık. Hakikaten Asya'nın sularını da Amerika'nın bu kadar ısrarla ısıtmasının hayırlı bir sonucu olacak gibi gözükmüyor. Tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Ama tabii Singapur vesilesiyle, Shangri-La Forumu vesilesiyle Japonya, ABD ve Avustralya'nın savunma bakanları da buluşup oradan hemen Çin'e çıkışmışlar. Tayvan Boğazı, efendim Güney Çin Denizi, Hint Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarı güvenceye almak için somut ve pratik adımlar atacaklarmış. Ne acaba bu adımlar diye insan düşünüyor. Koreler arasındaki itiş kakış devam ediyor, onu belirtmek lazım. Bir de Asya'dan son bir Ukrayna'ya dönmeden önce Fransa'ya Avustralya yönetimi 835 milyon dolar tazminat ödeyecekmiş. Bu ABD'nin AUKUS paktı, Fransızların dizel elektrikli denizaltı için aldıkları ihaleyi bozmuştu. Fransızlar çok sinirlenmişlerdi sırtımızdan bıçaklandık diye. Şimdi tazminat alacaklarmış. Britanya'dan nükleer denizaltı edinecek. Avustralya'da da hükümet değişti. İş Partisi başa geldi. Evet, şimdi Avrupa Birliği ve Ukrayna, hiç değişen bir şey yok Avrupa Birliği cephesinde. Kiev'de Zelenski ile görüştü Ursula von der Leyen komisyon başkanı ve haftaya Ukrayna'nın jet hızlı Avrupa Birliği'ne üyeliğine dair komisyon görüşünü açıklayacak. Ama ben aktarmıştım size, pek çok Avrupa Birliği üyesi ülke öyle jet hızlı bu işler olmaz diyorlar. Bakalım ne yapacaklar, göreceğiz. Komisyonun görüşünü de göreceğiz. Ekonomik kriz konuşuluyor tabii ki. ABD Hazine Bakanı Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin bir koalisyon oluşturmasını gerektiğini söylemiş. Zaten koalisyon gibi hareket ediyorlar ama dünyanın tümü batıdan ibaret olmadığı için işe yaramıyor tabii ki. Başka sebepler de var. Financial Times Avrupa Birliği ekonomisinin Rusya'ya yaptırımlar yüzünden önümüzdeki aylarda zarar görebileceğini, zaten pandemi sonrası bir toparlanma vardı ama o toparlanma tam sağlanamamışken bu işin geldiğini dile getirmiş. 1973 petrol krizini hatırlatıyor. En çok da bize patlayacak kabak. Sokağa çıkamayacağız artık herhalde. Bizim de bu arada yani durum, dünyada petrol fiyatları falan yüksek ama bizde devlet vergiyi üstüne vergi koyduğu için normal yükseklik değil, yani onu da belirtmek lazım. Hani dünyada artıyor, bizde de artıyor değil. Onun altını çizmekte fayda var. Tabii Rus gazına ambargo problemi var. Hatta bir kısım olağan devam ediyor. Yani Suzda gaz dağıtım istasyonu üzerinden Gazprom açıkladı. Alıyorlar, almayı da devam ettiriyorlar bu kadar yaptırım diye çırpınıyorlar ama 41.9 milyon metreküp Ukrayna tarafından onaylanmış mesela. Tabii ki azalmış vaziyette, onu belirtmek gerekiyor. Almanya şansölyesi Olaf Scholz savaşın masraflarını hep birlikte üstleneceğiz demiş. Hafta sonu o Balkan turundaydı. Özellikle Sırbistan'ı sıkıştırıyor, Rusya'nın en önemli müttefiklerinden birisi. Rusya'ya yaptırım şartı koşmuş. AB üyeliği için Kosova'yı yani Yugoslavya Savaşı'nda dan dun her tarafı vurup bölüp parçaladıkları ülkeden geriye kalan küçük küçük ülkelerle işlerini gördüler zaten. Sırbistan çok önemli tabii burada. Kosova'yı tanımadan AB üyesi olamazsınız diye bir yaptırım kendince koyuyor ortaya. Koşul koyuyor, öyle söyleyelim. İşte Kuzey Makedonya, onların üyeliği falan. Şimdi Scholz bunları yapıyor ama kendi Almanya içerisinde durum çok parlak değil. Her 6 Alman'dan biri fahiş gıda fiyatları yüzünden öğün atlamak durumunda kalıyormuş. Bild gazetesi için bir enstitü, Yeni Toplumsal Yanıtlar Enstitüsü anket yapmış. %16'sı, yani her 6 Almandan birisi fiyatlar yüzünden öğün atlamaya başlamış vaziyette. Evet, şimdi Gerhard Schröder tabii Rusya'yla enerji bağları, iyi komşuluk politikasının mimarı, 22 Haziran'da partisi Sosyal Demokratlardan ihraç edilmesi gündemde ama geri adım atmamış. Özellikle Almanya'daki cadı avının hedefi olmuştu. Rosneft'teki görevinden istifa etmişti. Tabii yani o kelli felli zengin bir aktör, öyle söyleyelim, bu ilişkileri de kuran. Ama bu siyasi olarak, siyasi hayatında başbakanlık ve liderlik de yürütmüş bir isim. Özür dilemeyi reddetmişti Rusya ile iyi ilişkiler kurulması politikası nedeniyle. İstifa et, atılmadan bir istifanı ver diyorlar. Bakalım öyle bir şey yapacak mı? Arap Birliği'nden bir açıklama var, o notu da aktarayım. Genel Sekreter Ahmet Ebu Gayt konuşmuş. Ukrayna yüzünden Rusya'ya karşı tavır almaları için baskı altında olduklarını dile getirmiş. Türkiye'de baskı altında ama pek de işe yaramıyor gibi gözüküyor. Stoltenberg hafta sonunda bu Finlandiya'daki foruma, panellere katıldı ve Türkiye ile ilgili son derece yumuşak mesajlar verdiği söylenebilir. Türkiye'nin tabii güvenlik endişelerini anlamalıyız diye tekrarladı ve sonunda aslında yani biraz gecikebilir bu Haziran sonundaki NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'yı onaylayamayabiliriz üyeliklerini gibi açıklama yaptı. Finlandiya lideri biraz bozuk atmış gözüküyor. Bizim tutumumuz bu terörle mücadelede diğer NATO üyelerinden çok da farklı değil ki, niye biz hedef alınıyoruz gibi açıklamalar yapmış Finlandiya Cumhurbaşkanı. Bu arada PKK ve Gülen hareketi ile ilgili, Gülen cemaati ile ilgili bir takım talepleri vardı Ankara'nın. Bazı isimlerin teslim edilmesini istiyordu. Finlandiya medyasına göre bunlar reddedilmiş, vermiyorlar da, taleplerini karşılamıyorlar. Yine İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind'in ya bizim üyeliğimiz galiba biraz zaman alacak tarzı bir açıklaması var. Fakat enteresan, yine Ann Lind eğer bizim NATO üyeliğimize evet derse Ankara, o zaman silah ihracatına izin veririz diyerek kendilerine koşul koyan Ankara'ya koşul koymuş. Böyle enteresan koşullaşmalar söz konusu oluyor. Bu arada Demokrat İsveç'te Komünist Parti, bu NATO üyeliğine tek itiraz eden komünistler seçime kendi isimleriyle katılmalarını engelliyorlar. Ne kadar hoşgörü ve özgürlükçü bir İsveç sosyal demokrasisi var görüyorsunuz. Komünist Parti'nin kendi ismiyle seçime katılmasına engel teşkil ediyorlar efendim. Evet, tabii Türkiye'nin Karadeniz'deki rolü. Türkiye'de Efes 2022 tatbikatı düzenlenmişti. Türk-Yunan ilişkilerinin ısınması için de bir zemin oluşturdu. Birazdan Profesör Barış Doster'le de konuşacağız. Bir 5 dakika kadar sonra bağlayacağız yayına. Türk-Yunan ilişkileri çok gergin. Türkiye'den de Yunanistan'dan da çok savaşkan açıklamalar geliyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mesut Akcaşi'nin bayağı yani hakaretengiz bir takım laflarla, yani aptal, ahmak falan gibi cümleler kullanarak eğer bir saldırı olursa Yunan adalarını işgal ederiz diye çıkışı var. Yine Yunanistan'da emekli Yunan komutan Yanis Egolfopoulos. O da biz Rafael uçaklarını aldık Fransa'dan, Larissa'dan 3 füze sallasak İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz diyerek o da bir güzel konuşmuş. Yani Atina'da da Ankara'da da çok akil sesler duyulmuyor. Kardak krizi döneminde de kendisi görevliymiş zaten. Türk ordusu çok zayıfladı. Sıcak çatışmada ekmek kırıntısı kalır, SİHA'ları, MİHA'ları diyor. Ve Yunanistan'ın tabii sınıra bu arada Trakya'da Türkiye tankları geçemesin diye, ki aslında sığınmacılar için başlamıştı, tam bununla mı bağlantılı emin değilim ama orada da savaş tamtamlarının çalındığı çok aşikar, böyle vahim bir durum var. Bir yandan da Ukrayna'ya silah vermiyor Yunanistan, savunma bakanı Yunanistan'ın, bizim karşımızda ciddi bir tehdit var, baya baya böyle savaş beklentisi içerisinde konuşuluyor. Tabii Cumhurbaşkanı da hafta sonunda bu konuyu iç siyasette de çok kullanışlı hale getirdi. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, şakamız yok demişti geçen hafta, hatırlayalım. İşte İstanbul'un fethi, Bizans artıkları hemen derhal içerideki muhalefete yüklendi bunun üzerinden. Yunanistan'a sert mesajları evirdi çevirdi iç siyasette kullandı. Gençlerle buluşmasında da Batı'ya güven olmaz. Bunlarda yalan almış başını gidiyor dedi. Enteresan. Burada tabii kendisi Türkiye'de iktidara olduğunu söylüyor seçilmeyi yaşının. Hiç yani demek ki ben 20'li yaşlarımda oy vermemiş miyim? Allah Allah. Yoksa 50 yaşında mı başladım oy vermeye? Onu da hatırlayamadım ama Cumhurbaşkanı böyle şeyler diyebiliyor tabii ki. Evet. Şimdi Orta Doğu'dan başlıklarla yavaş yavaş bir iki dakikam kaldı tamamlayayım. Irak'ta maalesef pençe kilit operasyonu, şehitlerin sayısı artıyor efendim. Hafta sonu Savunma Bakanlığı çok da ne oldu? Burada da durum karışık. Nefes geçtiler. Devletten bir devlet işgalle yazıldı. Tamamen yıktılar. O yüzden diyeceksiniz ki hükümet yok mu? Yok. Öyle gerekmiyor. İsviçre modeli Irak'ta yarattılar. İsrail, Şam 10 Haziran'da Cuma günü Şam havalimanındaki pistleri vurdu. Sivil pistleri darmaduman ettiler. Dünyanın başka bir yerinde olsa kim bilir ne tepkiler çıkardı. Düşünsenize Ukrayna'da böyle bir şey olacak. Kiev'deki sivil havaalanını vuracak filan yani Rusya. Ortalık ayağa kalkardı ama İsrail Şam havaalanını vurabiliyor. Hiç de bir şey olmuyor. Kimseden de ses çıkmıyor. Herkes Türkiye'nin Suriye'ye harekatını konuşuyor mesela dünyada. Ki Hürriyet yazarı Abdülkadir Servi Kurban Bayramı'ndan sonra operasyon için günler değil saatler sayılı diyebiliriz diye bir Tel Rifat, Münbiç bölgesini kastediyorlar. Oralarda da Suriye ordusu ve İran'ın tahkime yöneldiği Rusya ile birlikte özellikle sahadan gelen haberler var. Ebu Edduhur havaalanındaki filoyu takviye etmiş Rusya Federasyonu bu arada. İdlib cephesinde de sıcaklık var. Böyle Suriye'nin kuzeydoğu hattı hakikaten parlak gözükmüyor. Evet arkadaşlar konuğumuzu alalım yavaş yavaş. Bir son notları söylüyorum. Katar için lobicilik aktarmıştım size. Amerika'nın emekli generali John Allen Brookings Enstitüsü'nün başındaydı. Lobicilik yapmasıyla ilgili FBI soruşturmasında istifa etmiş. Tabii şimdi acaba Brookings Katar'la ilgili bir lobiler karşılığında ne gibi politika değişikliklerine yol açtı soruları burada çıkıyor. Amerikan politikaları böyle işliyor aslına bakarsanız. Sonra da böyle cezalar da yağdırabiliyorlar, soruşturmalar da açabiliyorlar. Bu bir daha sefere tekrarlanmayacağı anlamına gelmiyor tabii. Venezuela'da da Amerikan destekli, Amerika'nın seçilmemiş ismi Venezuela'nın başına seçilmiş gibi atadığı Juan Guaido'da bir restoranda tekme tokat dövülerek yaka paça dışarı atılmış Venezuela'da. Amerika Dışişleri Bakanı da kınamış hemen. Nasıl olur da Amerika'nın lider seçtiği bir isim Venezuela'da böyle şeylere maruz kalabilir diye hakikaten çok ağır olmuş. Onu da belirteyim. Evet şimdi programın ikinci yarısına geçelim. Telefon hattımın diğer ucunda Profesör Barış Dostlar var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Küresel gündem çok parlak değildi. Böyle bir yarım saatte dönüp dolaşıp özetlemeye çalıştım ama bizim Türkiye'de de efendim durumumuz hiç parlak gözükmüyor. Ekonomi cephesinde en başta. Fakat küresel denklemde bir sıkışmışlık Ankara'nın bir anda öne çıkmasına yol açmıştı. Şimdi o bulunduğu yerden başımıza bir takım savaş çorapları mı örülecek diye kaygılanmadan edemiyoruz. Hem Suriye harekat bağlamında hem de Yunanistan bağlamında. Şimdi özellikle Yunanistan için önce sormak istiyorum size. 3 ay önce İstanbul'a gelmişti Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Böyle biliyoruz ki biz Yunanistan, Türk-Yunan sorunlarını Avrupa'nın bir parçası kılmayı da başarmıştı bu geçmiş yıllarda. Gayet de Ankara müsamahalı politikaları uygulamıştı Yunanistan'a karşı. Ama o toplantıda hani biz ikimiz bu sorunları çözmeye çalışalım da anlaşılmış gibi bir resim vardı. Fakat tabii 3 ay sonra işler değişti. Yunanistan'la savaşa giriyormuşuz gibi böyle iki cepheden de Ankara'daki bir takım uzmanlar, akademisyenlerden de Yunanistan'da da inanılmaz şeyler oluyor. Birileri diyor ki İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz, öbürleri diyor ki biz de adaları işgal ederiz. Hakikaten bir savaşın eşiğine mi geliyoruz iki NATO üyesi olarak? Nedir birdenbire neden böyle bir şey başımıza gelecek?
Bir kere savaşın eşiğine gelmiyoruz. Neden
tamam,
gelmiyoruz?
Şahane.
Şundan gelmiyoruz. Her iki devlet de NATO üyesi devletler. Birincisi. Hı hı. Her iki devletin mevcut iktidarları da hayli NATO sevdalısı, NATO yanlısı olan iktidarlar. Üçüncüsü, her iki devletin de son derece ciddi iktisadi sorunları var. Dördüncüsü, her iki devlette de iktidarlar iç kamuoyunda milliyetçi hassasiyetleri kaşımaya çalışıyorlar. Ötesi bir anlam atfetmek ancak bizim liberal cehalete özgü olur. Çok şükür bizler liberal değiliz. Cumhuriyetçi insanlarız. Ha, şimdi altını teker teker dolduralım bunun. Birincisi, tamam. Yunanistan, Yunan aydınları gerçekten o anlamda vahim durumdalar. Adeta ülkesini bir açık ABD üssüne dönüştürmüş durumda. Yani Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'na gidersek, Yunanistan Komünist Partisi'ne mensup Yunanlı askerlerin kendi komutanlarına biz Anadolu topraklarında işgalci olmayalım, İngiliz emperyalizminin peşine takılmayalım diye karşı çıktıklarını ve o süreçte Yunan Komünist Partisi mensubu Yunanlı askerlerin vatana ihanetten idam edildiklerini, kursa düzüldüklerini biliyoruz. Şimdi gönül ister ki Yunan solunda, Yunan sosyalistlerinde o günkü 100 yıl evvelki büyüklerinin, atalarının, yoldaşlarının feraseti bugün de olsun. Yunanistan o gün İngiliz emperyalizmin nam ve hesabına Anadolu topraklarında işgalciydi. Yunanistan aradan geçen 100 yıl sonra bu kez ABD emperyalizmin nam ve hesabına Anadolu topraklarına karşı saldırgan, küstah, kibirli bir üslup belirlemiş durumda. Bir kere bu doğru değil. İkincisi, Yunanistan, Ceyda'nın meslektaşım, siz az evvel sorunuza değindiniz, kendi tezlerini, kendi savlarını, kendi iddialarını gerek Avrupa emperyalizmine gerek ABD emperyalizmine kabul ettirmeyi, yani Atina'nın tezlerini Brüksel'in, Washington'un, Londra'nın, Paris'in, Berlin'in dillendirmesini sağlamayı başardı. Bunda hem kendi kabiliyetleri var hem de bizim dış politikamızdaki çeşitli eksiklikler ve aksaklıklar buna zemin hazırladı. Bunda onun önünü açtı. Ha. Ama şimdi Yunanistan'ın tek başına devlet kapasitesi, yani iktisadi, siyasi, askeri ve yumuşak güç unsurları, nüfusu sayısı, yani Yunan yurttaşlarının sayısı, Yunanistan'ın ittifak ilişkileri, sözde değil, özde ittifak ilişkileri, acaba kendi hesabına Türkiye ile teke tek kaldıklarında, mindere çıkarsa, er meydanına çıkarsa, Türkiye ile boğuşmaya, Türkiye ile kapışmaya, Türkiye ile savaşmaya el verir mi? Buna yeterli midir? Nesnel olarak baktığımızda bu konuda da Türkiye'nin daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Yani gerek nüfusu, gerek jeopolitik özellikleri, gerek coğrafyası, gerek iktisadi altyapısı, ki her iki ülkede o anlamda sorunlar, Yunanistan Türkiye'ye saldırdığında Yunanistan'ın gene umduğunu bulamayacağını, Yunanistan'ın gene bu savaştan, bu mücadeleden yenik çıkacağını gösteriyor. Aynen 100 yıl evvel olduğu gibi, aynen 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi. Ama Yunanistan bu kez bir şey yapıyor. Sadece Türkiye'ye karşı değil, aynı zamanda Rusya'ya karşı da topraklarını bir açık ABD üssü haline getiriyor. Yani yakın ve tarihsel olarak Türkiye'ye karşı bir konumlanma, konuşlanma söz konusu, konjonktürel, dönemsel olaraksa jeopolitik düzlemde, stratejik düzlemde ve özellikle Ukrayna savaşını ele alırsak eğer, Yunanistan'ın Rusya'ya karşı bu kez bir ABD açık üssüne dönüşmesi söz konusu. Şimdi acaba Yunanistan böylesi bir mücadeleden umduğunu bulabilir mi? Yani bir yandan Çin'in kuşak ve yol projesi kapsamında Yunanistan önemli olacak. Kire Limanı özellikle öne çıkacak. Ama bir yandan Yunanistan bu süreçte Rusya'ya karşı ve Türkiye'ye karşı eş anlı, eş zamanlı olarak tutum alacak. Yunanistan dede ağaç başta olmak üzere ülkesinde illi ufaklı onlarca askeri üs açsa, ABD askerlerine, ABD tanklarına, toplarına, füzelerine, uçaklarına, helikopterlerine alan açsa, üs tahsis etse, bununla yetinmese, Yunanistan T-35 alsa, acaba Yunanistan'ın bu yaptığı yakın coğrafi anlamda Türkiye'ye karşı, daha uzak ölçekte ve konjonktürel olarak Rusya'ya karşı, acaba yaptığı doğru mu? Değil. Ama dikkat ederseniz Yunanistan Türkiye'yi kışkırtmak için hem mevcut muvazzaf komutanların hem eski komutanlar üzerinden çok küstahça laflar ediyor, hem de her zaman yapabildiği üzere, yapa geldiği üzere ve maalesef aleyhimize kotara geldiği üzere anlaşma maddelerini, ki özellikle Londra ve Paris anlaşmaları önümüze çıkar adaların gayri askeri statüsü konusunda, ya anlaşma maddelerine uymuyor A şıkkı, ya anlaşma maddelerinin dilediğini seçiyor B şıkkı, ya da anlaşma maddelerinin dilediğini seçip dilediği gibi kafasına göre yorumluyor C şıkkı. Ha, eğer Türkiye Yunanistan'ın bu küstah çıkışlarına aynı dozda yanıt verirse elbette bu işten kaybederek çıkan taraf, geçmişte görüldüğü gibi yakın geçmişte Kardak krizinde, biraz daha geriye gidersek Kıbrıs meselesinde Yunanistan olur. Gönül arzu eder ki Yunanistan arkasına Washington'u, Paris'i, Brüksel'i, Londra'yı, Berlin'i, ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO'yu alıp da bu küstahlıklarla devam edeceğine gönül ister ki Yunanistan aklını başına alsın, iyi komşuluğa, karşılıklılık ilkesine, eskiler mütekabiliyet derler, ilkesine uygun işler yapsın. Aksi halde bu Yunanistan'a yarar getirmez.
Türkiye'ye de pek, ya bize de çok yarar getirecek gibi gözükmüyor sevgili Barış dostlar. Çünkü yani Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var. Elbette. Biz acayip bir vergiler altında eziliyoruz. Yani ve zaten bir Suriye'den sadece ve sadece daha fazla sığınmacı gelmesine yol açmış harekatlar. Tabii bazı stratejik işlere yarıldığı muhakkak Suriye'nin kuzeydoğusunda, ama Şam'la anlaşmayla sonuçlandırılmadığı için daha böyle bir ilhak girişimi olarak da algılanıyor Şam tarafından ve onları tartışırken bir yandan da Türkiye'nin batısındaki komşusuyla bir savaşa tutuşması, Cumhurbaşkanı'nın bunu kullanarak iç politikaya da tabii ki yansıyor söylemlerinde. Yani biraz Türkiye açısından da dikkat dağıtma anlamına gelmiyor mu buradaki söylemler bakımından?
Zaten sohbetimizin başında değerli Ceyda Hanım meslefesin dedim ya, her iki ülkede de iktidarlar son derece NATO'cu iktidarlardır. Her iki ülkede de çok ciddi iktisadi sorunlar yaşanmaktadır. Ve her iki ülkede de iktidarlar, hükümetler milliyetçi hassasiyeti bu süreçte kaşımak istemektedirler. Ama bu olayda saldırgan olan taraf kim diye sorarsanız bu net. Yunanistan. Bir yandan
neden şimdi peki Barış dostlar, yani Yunanistan durdu neden şimdi böyle bir yüklenme içerisinde? Yani bu tabii 2-3 sene önce de bir sığınmacı krizine boğmuştu Ankara Atina'yı, ama hani tek başına o da izah etmez. Çünkü Türk-Yunan sorunları da hepimizin bir, yani ömrümüz onlarla geçti, öyle diyeyim.
Doğru.
Neden şimdi, yani Türkiye'yi zayıf bir anında yakalamak mı? Nasıl bir çerçeve? Şimdi niye böyle bir söylem yükseltmesi? Amerikan yani İstanbul'da görüşüp Amerikan Kongresi'ne gidip o sözler neden edildi? Arkasında ne yatıyor olabilir sizce?
Birincisi şu. Yunanistan kendi zaviyesinden, kendi penceresinden baktığında Türkiye'yi zayıf düşmüş, zayıflamış bir ülke olarak görüyor. İkincisi, Türkiye'nin gerek ABD ile, gerek NATO ile, gerek de kısmen Avrupa ile yaşadığı gerilimden fayda çıkarmak, kendi lehine kazanımlar elde etmek istiyor. Üçüncüsü, Yunanistan sadece Türkiye karşılığı değil, Rusya karşılığı da yaparak ABD'yi Yunanistan'ın arkasında dura geldiğinden daha çok durmaya, destek vere geldiğinden daha çok destek vermeye ikna etmeye çalışıyor ki bu anlamda da Yunanistan'ın, Atina'nın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa az evvel değindiğiniz üzere bizim ömrümüz Kıbrıs sorunu, Ege Adaları sorunu, kısaca Ege Aydak dediğimiz, egemenliği anlaşmalarla devredilmemiş olan adalar, adacıklar, kayalıklar sorunu, Yunanistan'ın gayri askeri statüde, yani askersizleştirilmiş olduğu Lozan'la ve Paris'le hükme bağlanmış adalara kafasına göre asker çıkarması, askeri yığınak yapması sorunu, kıta sahanlığı efendim sorunu, yani kısaca deniz yetki alanları sorun dediğimiz sorunlar, hava sahası sorunu, işte Yunanistan'ın 6 mili 12 mili çıkaracağız konusundaki talepleri, hep bunlarla geçti. Ve dikkat ederseniz burada hep amiyane tabirle maraza çıkaran taraf hep Atina tarafı ola geldi. Ama bu kez baktığımızda Yunanistan'ın sadece Türkiye'ye karşı değil, konjonktürel olarak içerideki milliyetçi hassasiyetleri kaşımak adına, Türkiye'de ekonomik bir kırılganlık olduğu için bundan yararlanmak namına, Türkiye'nin batıyla geri yaşadığı gerilimden kendi hesabına artılar yazmak için sadece bunlar değil. Yunanistan bütün bunları yaparken aynı zamanda her zaman olduğundan daha fazla NATO emperyalizminin, ABD emperyalizminin emrine girmiş durumda.
Evet. Peki ABD'nin buradaki durumunu son olarak bir de onu sorayım. Yani çünkü bu yeni Ukrayna Savaşı 3 aylık bir süreç de değil. Geçen seneden de daha çok başlayan tatbikatlar, efendim Dede Ağaç vesaire. Yani Amerika böyle sanki hani denge politikası falan derler ya Türkiye ile Yunanistan arasında. Biraz sanki Ankara'yı kıskandırırcasına adımlar attı gibi Yunanistan üzerinden. Amerika'ya hani Amerika bütün bunları nasıl kullanıyor dersek ne gelir aklınıza?
Şimdi bir taraftan Ankara'yı kıskandırmak istiyor. Çünkü Ankara'nın iktidarı ve muhalefetiyle siyasal kadroların ne kadar Amerikancı, ne kadar NATO taraftarı olduğunu biliyor. İkincisi, yakın zamanlarda ABD'nin Yunanistan'da çok umut bağladığı, bel bağladığı bir enerji projesinden vazgeçtiğini hepimiz biliyoruz, değil mi? Yani neden Doğu Akdeniz'deki bu enerji projesinden acaba ABD 2-3 yıl sonra vazgeçti? Yani bunun iktisadi anlamda çok akılcı, çok gerçekçi, çok karlı bir yatırım olmadığını Amerikalılar yeni mi anladılar? Bu İsmet projesinden vazgeçmelerinin sebebi neydi acaba Amerikalıların? Orada da yara son derece aşikar. Yunanistan'ı belli bir noktaya kadar umutlandırdı, heveslendirdi. Ama ondan sonra Amerika kalktı, dedi ki arkadaş bu çok rentable değil iktisadi olarak, bu çok rasyonel, çok karlı değil iktisadi olarak. O yüzden ben buna son 3-4 yıldır dedi, vere geldiğim desteği çekiyorum. Amerika orada da adeta biraz Atina'yı kızdırmak pahasına Ankara'nın gönlünü almak istedi. Ankara'ya yeşil ışık yaktı. Ha, Amerika şunun da farkında elbette. Yani Türkiye ile ne kadar gerilim yaşarsa yaşasın, kağıtsa yaptırımlarına Türkiye ne denli muhatap olursa olsun, Rusya konusunda, S-400'ler konusunda ABD ne kadar Türkiye'ye kaşını çatarsa çatsın, Yunanistan artı Irak'ın kuzeyi artı Barzani artı Rodos artı Girit artı Ürdün artı Katar artı Kuveyt, bunların toplamı Türkiye'nin ağırlığı, jeopolitik ağırlığı, Türkiye'nin stratejik ağırlığı etmezler. Amerikanlar da bunu bilir elbette. Yani incirliğin yerine Dede Ağaç'ı ikame etme çabası olarak yorumlanmamalıdır bu. Çünkü incirlik kolay kolay Amerikalılar açısından vazgeçecek bir yer değildir. Ama dediğiniz gibi ABD burada Türkiye'den tamamen vazgeçmiyor. ABD burada biraz Türkiye'yi kıskandırmak istiyor. ABD burada Atina'nın, Ankara'nın yerini alamayacağını, Yunanistan'ın bir Türkiye'nin ağırlığına sahip olmayacağını çok iyi biliyor. Ama burada Atina'nın biraz sırtını sıvazlayarak Ankara'ya karşı ve Moskova'ya karşı Atina'yı biraz cepheye sürerek ne yapıyor? Hem biraz Türkiye'yi taciz ediyor, Türkiye'yi kıskandırmak istiyor. Hem de Atina'yı aynen Kiev'i kullandığı, Zelenski'yi kullandığı gibi ABD nam ve hesabına bu coğrafyada yedeklemiş oluyor. Abi, evet. Buradan ne çıkar? Buradan bir şey çıkmaz. Yani buradan bir savaş çıkmaz. Buradan peki. Amerikan silah şirketlerinin daha fazla kar elde ettiği bir durum ortaya çıkar.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hep beraber takip edeceğiz ve böyle bir çatışma çıkmamasını da umut edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Ceylan Meslektaş'ın. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.
Evet, Barış Doster, Profesör Barış Doster'le konuştuk. Türk-Yunan gerilimi hakikaten retorik çok yüksek. İki tarafta da maalesef son derece sorumsuzca ifadeler kullanılıyor. Halbuki çok daha büyük dertlerimiz var, özellikle ekonomi alanında. Bu tarz savaşlarda dikkatleri her zaman başka yerlere çevrilir ve sonuçta da ne kazanılacağı da son derece meçhul. Bunun da altını çizmek gerekiyor efendim. Bugün Marjan Farsat'tan Dishap'la veda edelim size. Güzel bir şarkı, ben çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere, Eksen'den hoşça kalın. دیشب زیر نور ما خوابیدم خواب تو چشماتو دیدم توی خواب لب ها
هاتو بوسیدم با یه بغض گنده از خواب پریدم با مداد آبی و سفیدم عکس تو رو روی ما کشیدم ابرومت و روی ماه و پوشون تا سایه سیاه شدیدم دلم تنگ شد برای بوسه هامون گریه کردم هی چشمامو مالیدم هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی تو ستاره برق چشماتو دیدم به تنهایی خودم خندیدم تنهایی که شاه خودم نداره میاد و یک کوه از غم میاره دلم تنگ شد برای خنده هامون میاد صدات از خاطر هام بابای قاصدک اومد نشست کنارم تا گریم بند اومد گفتی شب آروم خوابیدی خواب هفتا پادشاه دیدی دلم تنگ شد برای لحظه هام
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeleri nereden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.